Ayrım 29.
Matbaanın önüne geliyordu. Başını çevirdi, dar kapısından dehlizi, koridoru gördü. Durmayarak geçti. Birdenbire kalbi büyük bir helecanla, çarpıntıyla çarptı. Karşısından Vehbi Bey geliyordu. O vakadan sonra onu hiç görmemişti. Birden bu adam hakkında duyduğu nefret ve adavet feveran etti. Duyduğu öfke ve düşmanlık köpürdü. İkisi de yaklaştıkça yek diğerine mağlup olmak, diğerine yenilmek istemeyerek gözlerini indirmiyorlar. Biri müstehzi tebessümüyle, alaycı gülümsemesiyle, öteki kinden tutuşmuş nazarıyla bakışıyorlardı. Ahmet Cemil o istihza, alay, tebessümünü gördü. Bundan tahammül edilmeyecek bir eza hissetti. Buna mukabele etmek, karşılık vermek için mücbir, karşı konulmaz bir arzu duydu. Buna mağlup olmamak, evet, her şeye mağlup olmak, yalnız buna mağlup olmamak. O zaman istikametini tebdil ederek, yolunu değiştirerek, geçmek lazım gelirken o alevli gözleriyle doğrudan doğruya Vehbi Bey'in önüne yürüdü. Onun birden o tebessümü uçtu. Yan tarafa bir adım atmak istedi. Fakat artık vakit kalmamıştı. Tam karşı karşıya gelmiş bulundular. Ahmet Cemil onun şimdi sararan çehresine, "Bana mı gülüyordunuz?" sualini fırlattı. Sonra cevabını beklemeksizin çevrildi. Kolunu açabilmek ne kadar mümkünse o kadar açtı. Hayatında münkariz olan, bozulan, neler varsa hepsinin birden toplanan yeisiyle, üzüntüsüyle, dolu olan bu el, şimşek gibi gürültüyle çakan bir tokatla Vehbi Bey'in yüzüne çarptı. Bu tokat, Ahmet Cemil'in bütün mahvolan emelleri, neticesiz kalmış bir hülyanın hüsranı, bir hayalin acısı, ailesinin mahvolmuş saadeti, İkbal'in faciası, münkesir, kırılmış, aşkının feryadı, hepsi bu hayatın olanca acıları o tokadın içindeydi. Bununla nice hazmedilmiş tahkirleri, aşağılamaları, o bir akşam bu mülevves, pis, mahlukun ağzından dökülen lefsleri, pislikleri, hususiyle, özellikle o tekmeyi iade etmiş, geri vermiş oluyordu. Onu ta kalbinin kan döken cerihasından, yarasından kopmuş bir kuvvetle vurmuştu. Öyle ki Vehbi Bey'i dükkanlarının kapısının önünde hava alan kitapçılar, yolcular düşecek zannettiler. Düşmedi fakat sallandı. Bir saniye kadar durdu, sonra gülümseyen, etrafını almak üzere yaklaşan halktan kaçarak matbaasına ilerledi. Ahmet Cemil güya halkı oraya biriktiren bu vakada amil, etmen, değilmişçesine sükunla ilerliyordu. Ali Şekip'in dükkanına girdi. Şimdi kalbinde büsbütün bir hiffet, hafiflik duyuyordu. Güya bu tokatla bütün musibetlerini silkip atmış gibiydi. Hatta arkadaşının dükkanına girerken tebessüm ediyordu. Orada Ahmet Şevki Efendi'yi ortalarına alarak Ali Şekip, Sait'le Sayıp gülerek dinliyorlardı. Onu görünce hep bir ağızdan, işte dediler. O hayretle baktı, ne var dedi. Hepsi tekrar başlaması için Ahmet Şevki Efendi'ye baktılar. O hikayesini tekrar etti. Ne olacak? Şimdi senin herifle Hüseyin Baha Efendi tutuştu. Ahmet Şevki Efendi, Vehbi Bey'in kararı veçile, kararı üzerine Hüseyin Baha Efendi'ye vereceği maaşı bu ay kesmek istediğini, sahibi imtiyazın, imtiyaz sahibinin ömründe belki birinci defa olmak üzere hiddet ederek, kızarak, dün matbaada aralarında bir münazaa tahaddüs ettiğini, bir tartışma çıktığını, en küçük teferruatıyla, ayrıntılarıyla, ikisini de taklitlerini yaparak, Hüseyin Baha Efendi'nin gözlük perendelerini tadat ederek, hareketlerini sayarak anlatıyordu. Nihayet dava, mümkün olursa haciz, ceridenin tatili, gazetenin kapanması. Ahmet Şevki Efendi netice vahamet kesbederse, sonuç kötü bir hal kazanırsa, kendisinin mutazarrır olacağını, zarar göreceğini düşünmek istemeyerek seviniyor, zevkinden gülüyordu. Nihayet Ahmet Cemil de tasavvurunu, planlarını söyledi. O da ev ile matbaa meselesinden dolayı davaya Ali Şekip'i tevdil, fekil edeceğini anlattı. Daha sonra, ha haberiniz yok dedi, Vehbi Bey şu dakikada sol yanağından mustarip olmalıdır. Gülüyor, artık adeta eğlenerek anlatıyordu. Bir aralık dükkanın camlarından Hüseyin Nazmi'nin geçtiğini gördü. Birden bu muvakkat neşe, bu geçici sevinç, güya damarlarında dondu, mecruh, yaralı. Aşkı kalbinde feryat etti. Ah, Lamia, sahi Lamia'yı da kaybediyor mu? Hayatında dünkü gece bir fena rüya değil miydi? O vakit hakikatin bütün acısı tekrar uyandı. Bu kabir ziyaretinin sükun hediyesi, o tokadın itminan ve tesliyesi, güven ve tesellisi birden silindi. Artık burada gülmemek için sebepleri olmayan arkadaşların arasında duramadı. Şimdi evine, o matemlerinin mültecasına, yaslarının sığınağına koşmak için çıktı. 19. Odasında büsbütün yalnız kalmak, yalnızlığından emin olmak için kapısını sürmeledikten sonra bütün burada hissiyatına mahrem olan, bütün duygularını bilen şeylere, arkadaş resimlerine, kitaplara, duvarlarda kendisini görmekten mahsuz olarak, haz alarak, mütebessim, gülümseyerek, bakıyor gibi duran mektepte yapılmış levhalara baktı. Bugün sizin tesliyetinizin kollarına başka bir ızdırap ile geliyorum. Bana her vakitten ziyade gülünüz demek isteyen, merhamet arayan şaşırmış gözlerle baktı. Bu odacık, bu mini mini köşecik, onun, yalnız onun idi. Burada ne utanılacak yabancılar, ne sıkılacak arkadaşlar vardı. Burada yalnız kendisinin hayalinden başka bir şey yoktu. Bu duvarlar, şu minderle yatak, bütün bu ufak tefek, senelerden beri onun kalbiyle birlikte çarpmış, onun hayatının nefesiyle teneffüs etmiş, nefes almış, onun hüviyetiyle tahammür eylemiş, onun varlığıyla mayalanmış idi. Burada kendisini olduğu gibi gösterebilir. Burada hiç utanmayarak nefsini zapta, kendini tutmaya, lüzum görmeyerek kalbinin olanca yaralarını şu sakit fakat müşfik, şu sessiz fakat şefkatli, mahrem dostların önlerine serebilirdi. Evet, burada dünden beri tazyik ede ede, bastıra bastıra, kendisini hasta eden ızdırap feryadını salıvermek mümkün idi ve salıverdi. Bu evvela boğuk, kısık bir inilti gibi başladı. Yataklığının sütununu tuttu, başını, ateşler içinde yanan başını bu soğuk demire dayadı, gözlerini kapadı. Şimdi bütün matemler hep birden uyanmış idi. Bunlar birbirine karışıyor, babasını, İkbal'i, Lamia'yı zihninin içinde bir şimşek tekerrürüyle, yinelenmesiyle, birbirini takip eden levhalar gibi bir silsile, zincir şeklinde görüyordu. Babasının vefatından sonra geçen 5 senelik, ancak 5 senelik zaman içinde hayatın ne zalim sillelerine, tokatlarına uğramış idi. Daha hayatın henüz mukaddemesinde, başında iken bundan sonra kırılmış emellerle, sönmüş hülyalarla, unutulmaz matemlerle istikbalin, geleceğin önüne çıkacak. İşte ben seni bu omuzları çöktüren yüklerle yaşayacağım diyecekti. Ah, bundan sonra yaşayacağı seneler. Kim bilir, 20 sene, belki 40 sene. Artık kuvveti kalmamıştı. O nasipsiz, ümitsiz senelerin kuru geçişi içinde kırık bir hayatı sürüklemek onun için ne büyük bir işkence idi. Nasıl yaşayacağım diyordu. O zaman yine babasının, İkbal'in, Lamia'nın çehreleri birer birer, bazen bir melül, üzgün, mana ile yavaş yavaş, bazen ondan kaçmak isteyerek uçup silinerek zihninin içinden geçiyordu. Şimdi ağlıyordu, sakin ve ahiste, yavaş, yaşlarla acizin ve yeisin mefturiyetiyle, güçsüzlüğün ve ümitsizliğin bezginliğiyle, akan sıcak ve iri damlalarla ağlıyordu. Niçin bu kadar hülya esiri olmuş idi? Biraz hayatın maddiyetini, parasal yönünü düşünmüş, bu toprak parçasının üstünde bir şiir bulutuna sarınarak uçmak için çalışmamış olsaydı, bugün bu kadar mağlup olmayacaktı. En küçük şeyleri en büyük hülyalara kâfi addetmiş, yeterli saymış, kendisine sahte esaslar üzerine kurulmuş bir hayat vücuda getirmiş idi. İşte şimdi hakikatin insafsız, acımasız rüzgarları üzerinden geçtikçe o hülyaları hep birer birer düşürmüş, onu şuracıkta en küçük bir yaşamak arzusundan tam bir mahrumiyet, yoksunluk içinde bırakmış idi. O zaman eserini düşündü. Ah! Bu eseri, fakat şimdi ona ne lüzum var? O artık ölmüş bir çocuğun boş ve soğuk gömleğinden başka bir şey miydi? Yazıhanesine gitti, o defteri, bir vakitler eline aldıkça göğsünü gurur ile şişiren o defteri, bugün bir ölü yadigarı, hatırası gibi soğuk bir hisle aldı. Aramaksızın hemen bir yerinden açarak baktı, okumadı. Okumak için bir heves duymadı. Şimdi ondan bir soğukluk tereşüh ederek, sızarak vücudunu üşütüyordu. Ah bu eser, bir vakitler bunun için neler kurmuş, ondan neler beklemiş idi. Şimdi o kadar çocuk olduğundan utanıyordu. Bu kendisine ne kazandırabilirdi? Merak ederek bir göz atacakların kayıtsız, ilgisiz, bir tebessümünden, fena bulmaya hazırlanmış 5-10 arkadaşın ağzında yalan tebriklerden, kutlamalardan, başka bu eserden ne ümit olunabilirdi? O buna hayatının en güzel parçasını feda etmiş, gençliğinin en kıymetli hararet, sıcaklık ve ruhunu bırakmış idi. Bunu ahmakça bir hülyanın galat rüyetiyle, bir hayalin yanlış görülmesiyle, mağlul, hastalıklı, gözlerine başka türlü görünen matbuat, basın, sahasına attıktan sonra ne olacaktı? Bunun neşesi ne kadar sürecekti? Bir hafta, belki 15 gün, daha sonra müebbet bir nisyan, sonsuz bir unutulma. Yalnız 15 günlük bir mesti, kendinden geçiş. Lezzeti için ne tahkirlere, aşağılamalara hedef olacak, ne hasetlere tesadüf edecekti, kıskançlıklara rastlayacaktı. Gözlerinin içi size temin ettikleri, söyledikleri şeyin zıddıyla, tam tersiyle gülen bir takım adamların bu ne ulvi, yüce, şiir deyişlerinden nasıl üşüyecekti? Halbuki o biçare mağlul dimağı, zavallı hastalıklı beyin, şimdi raciye haklı buluyordu. Evet, o mağlul bir dimağdan başka bir şey değildi. Bu eserden neler beklemiş, onunla nasıl ümitlerin tahakkukunu temin edecek, gerçekleşmesini sağlayacak, zannetmişti. Fakat şimdi madem ki artık Lamia elinden kaçıyor, madem ki onu kendisine bırakmıyorlar ve bütün o aşk rüyası bir yalandan başka bir şey değilmiş, o halde buna ne lüzum var? Bu eserden nefret ediyor, kırık hayatının intikamını ondan almak istiyordu. Kapadı, bu küçük defteri avucunun içinde muzır, zararlı, bir böcek gibi sıkıyordu. Ah, artık hülyalarından büsbütün ayrılmak, onlardan bir nişane, iz, bile bırakmamak için ihtiyacı vardı. Kendisini öldüren bunlar değil miydi? Sonra onlar da birer birer ölmüşlerdi. Şimdi yalnız bu eser, bu son mağlul dima nişanesi kalmış idi. Onu da öldürmek, ötekiler gibi bunu da mevcudiyet sahnesinden, varlık sahasından kaldırmak istiyordu. Kemiklerini kırarak biri birine geçirmek istediği bir düşman eli gibi bu defteri sıkıyor, sıktıkça garip bir lezzet alıyordu. Birden aklına bir şey geldi, sobasına koştu. Bu kıştan beri içine yırtılarak atılan küçük kağıtlarla dolmuştu. Bir kibrit çakarak bunları tutuşturdu. Kağıtlar küçük bir çıtırdığıyla harekete geldi, üzerlerinden bir kırmızı rüzgar uçtu. Şimdi bunlardan tüterek intişar eden, yayılan duman gözlerini dolduruyordu. Tamamıyla yanması için bekledi. Şu elindeki defteri yavaş yavaş onun azap ile kıvranışından haz, zevk, ala ala yakmak için bu birikmiş kağıt parçalarından eserine bir ateş zemini hazırlamak istiyordu. Artık duman azalıyor, ateş kağıtların arasından kayarak, geçtiği yerde külden esmer kümecikler bırakarak aşağıda, köşelerde daha yakacak şeyler arıyordu. O zaman iki eliyle defteri ortasından ayırdı. Evvela bir yaprak kopardı, bunu soktu. Kağıt bir müddet kızgın küllerin üzerinde tereddüt ediyor gibi durdu. Sonra yer yer sarardı, birdenbire duyulmuş bir acı ile kıvrandı. Daha sonra o sarı kıvrıntılardan bir ateş dalgası geçti. Kağıdın her tarafından bir küçük alev çıktı. Ahmet Cemil acı bir hande, gülüş ile bakıyor. Şimdi esmer bir kül tabakası şeklinde duran bu kağıdın üzerinde bir beyazlıkla beliren yazılara bakıyordu. Bir iki satırını okudu. Ah yalan şeyler, ah sahte şiirler diyordu. Bir yaprak daha kopardı. Kopmamakta ısrar eden diğer bir yaprağı kıvırarak, bükerek attı. O ızdırabından kıvranarak kolları büküle büküle yandıkça şiirinin şu intiharı temaşasından, şu hayata son verişinin seyrinden, cehennemi büyük bir zevk duyuyordu. Kağıtlar böyle yaprak yaprak teakip etti. Birbirini izledi. Nihayet son yaprağı attı. Bu son yaprağın üzerinde de alevden bir rüzgar esti. Bir an içinde kıpkırmızı oldu. Sonra çıtırdayarak son bir ihtizar, can çekişme, feryadı ile şerha şerha, dilim dilim yarılarak söndü. Şimdi esmer, buruşuk bir meyit siması, bir ölü yüzü gibi serilmişti. O zaman Ahmet Cemil bunun üzerinde bir beyazlıkla fark edilen yazıları derin derin süzdü. Onları okumak istedi. Gözleri ta nihayette en sonda bir yabancının müphem, belirsiz şekline tesadüf etti. Tebrik ederim. Ah yalan. Tebrik ederim. Bu sözün aksi, vehmi, yankısının kuruntusu, kulaklarının içinde bir zehirli yılanın ıslığı gibi soğuk bir ürperme akıtarak geçiyordu. Ah, bu yalan, hayatının en büyük yalanı. Onu yaktığına, artık hülyalarının silsilesine onunla şu sobanın içinde hala çıtırdayan bu küllerle bir hatime, son, verdiğine, kati bir neticeyle, tamiri mümkün olmayan bir hatimeyle, bütün hayatının yalanlarını boğup öldürdüğüne tam bir kanaat duydu. Sobasının kapağını kapadı. Artık hayatında işte yalnız bir hakikat kalmıştı. Hülyasız, üryan, sefil, çıplak, zavallı bir hakikat. 5 sene evvel hayata uzun kumral saçları ile ümitli münevver, parlak, gözleriyle giren Ahmet Cemil'in yerinde şimdi yanakları çökmüş, dudakları hayatının matem acısı ile takallüs etmiş, kasılmış, harap bir vücut, yıkık bir beden. Bu vücudu ne yapacak? Onu kaldırıp atmak için ne büyük arzusu vardı? Fakat ona tasarruf, onu kullanım, hakkı başka birisine ait idi. Ne yapmak lazım geleceğine artık karar veriyordu. Hüseyin Nazmi gidiyor, öyle mi? O da gidecek. Fakat o ümitlerinin arkasından koşmak için giderken bu ümitlerinin inkırazından firar edecek, bozulmasından kaçacak. Arkadaşı ile çocukluktan beri başlayan tezat silsilesini ikmal edecek. Karşıtlıklar zincirini tamamlayacak. O zaman birden aklına bir gün arkadaşıyla Taksim bahçesinde ellerine ilk aldıkları şiir mecmuasından okudukları parça geldi. Hafızasında nasıl kalmışsa öyle tekrar etti. Mezaristanım, mezarlığım, başka bir hayat hengamesinin, kavgasının, mahvolmuş kuvvetleriyle dolu. Fakat henüz ölülerimin silsilesi, zinciri bitmiş olmadı. Bu silsilenin tamamıyla bitmiş olması için yalnız kendisi mi kalmış idi? İşte o da gidiyor. O da o mahvolmuş kuvvetlere iltihak edecek, katılacak. O zaman çehresine son bir yeis azminin metaneti, ümitsizlik kararının kuvveti geldi. Çekmesini açtı, kağıtlarının arasında araştırdı. Mektepten mezuniyet şehadetnamesini, diplomasını buldu, açarak okudu. Bununla vilayetlerden, valiliklerden birine gidecekti. Karşısında yazıhanesinin üstünde harita kendisine bakıyor, kuvvet vermek isteyen bir nazarla gülümsüyor gibiydi. Kendi kendisine bir yerlere gitmek o kadar uzak ki fikrim şu geçen hayatıma yetişemesin diyordu. Gözleri bir aralık arkadaşının gidebileceği yerleri dolaştı. Sonra indi, kendisine sakin bir hayat ihzar edecek, hazırlayacak yerlere baktı. Öyle bir yer ki önünde, ardında, solunda, sağında çöl. Ya biz kuru, üryan, medit, uzun bir çöl olsun diyordu. O zaman yazıhanesinin önüne oturdu. Gözleri bu haritanın çöl deryalarına dikilerek orada hayalinde uyanan alemin temaşasına dalarak düşündü. Burada hareket etmeyerek, saatlerin geçtiğini fark etmeyerek nefsinden tam bir tecerrüt, soyutlanış içinde duruyordu. Uzaktan bir hayalin zemzemesi, gizgisi gibi bellisiz bir neşideyi, şiiri işitmek vehmiyle titredi. Bir Arap sahil dilenci vardı ki haftada bir gün öğleyin ile ikindi arasında Süleymaniye'nin bu tenha sokağından Ahmet Cemil'in güftesini zapt edemediği, sözünü anlayamadığı bir acı neşide ile geçerdi. O evde bulunduğu zaman başka bir cihanın, dünyanın, başka bir tarzda yaratılmış bir mahlukatına mahsus yabancılığında latif bir vahşet, hoş bir vahşilik, müsekkir bir garabet, sarhoş edici bir gariplik, hissolunan bu sesten bütün kalbinde hissedilip de mahiyeti tahlil imkanından kaçan hissiyat, ne olduğu irdeleme imkanından kaçan duygular, ona refakat eden bir ahenk, ona arkadaşlık eden bir uyum ile uyanır, hayatının zapt olunamayan şiirlerine fasih, açık, bir tercüman gibi gelen bu neşidenin bedi tesirini, bu şiirin güzel etkisini kaçırmamak için sahibini görmek istemeyerek dinlerdi. Bugün şu haritanın beyabanı temaşası, çölün seyri, oranın asude hayat vehmi, rahat yaşam düşüncesi, onun çıplak manzarasının hayali içinde bu sesin tesiri arzın fevkinde, olağanüstü bir şey oldu. O ses yaklaşıyordu. Evvela uzaktan pest ve deruni, hafif ve derinden bir şikayet başlamıştı. Sonra yavaş yavaş, yer yer birer ıstırap şehiki, acı hıçkırığı ile boğularak, mecruh, yaralı, bir güvercin gibi aciz bir hamleyle yükselmek isterken birden bir mefturiyet, bezginlik ile bir sükut girdabı, bir düşüş döngüsü içinde düşerek, bir müddet kanatlarıyla topraklarda sürüklene sürüklene çırpındıktan sonra meyus ve mütehassir, ümitsiz ve özlem dolu bir nazarla göklere gözlerini dikerek, göğsünü parçalayan son bir feryat ile başını kaldırdıktan sonra son nefesi bir figan gargarası, bir inleyiş içinde sönüp gidiyordu. Bir müddet bir memat sükutu, ölüm sessizliği, Ahmet Cemil'in hayatını bir mezarın soğuk havası istila eder, kaplar gibi oldu. Hiçbir şey işitilmiyordu. Bir dakikalık sükut içinde şimdi nazarında hayatı için tasavvur ettiği o çıplak sahne canlandı. Bu bir dakika içinde bir başka alem, dünya, hayatını gördü. Nazarın imtidadı, bakışın uzayabilme, imkanı kadar uzun, lekesiz, saf ve mücella, parlak, güneşle kaynayan bir gök altında, bir nur deryası içinde oynuyor zannedilen çöl, beyaz ve parlak bir kum satihası, yüzeyi ki şaşalarla, gösterişle, çalkalanan sema, gökyüzü.